Yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında işte yine buluştuk. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 3419 463 3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyor ve davet ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bu akşam Miraç gecesini idrak edeceğiz. Hayatın Sesleri ekibi olarak biz de tüm dinleyicilerimizin ve İslam aleminin Miraç gecesini kutluyoruz. Bu gecenin Müslümanlar için anlamı ve önemini de Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Burhan İşleyen'le konuşacağız. Ve sonrasında Mukadder Ekremoğlu Tema Vakfı'ndan stüdyomuzda olacak, doğal miras alanları ve UNESCO'nun bu alandaki çalışmalarını değerlendireceğiz. Ve hemen sonrasında Dünden Kalanlar köşemizde her hafta olduğu gibi Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamızla Osmanlı Devleti'ndeki girişimcilik faaliyetlerini konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor.
Gençliğimmiş elimden giden, önünde ben geldim de dize, yar olmadı bu kimse bize. En nihayet düşüp can verdim gözündeki yeşil denize. Sarmadımsa da belden geçme. Saçlarımdan karadır, beni zaman zaman ağlatan işte bu hazin hatıradır. Ne göğsünde uyuttu beni, ne bu seyle avuttu beni. Geçti ardından uzun yıllar, o kadın da unuttu beni.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen var. Sayın İşleyen, hoş geldiniz yayınımıza.
Çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum şimdiden hem sizlerin hem de bütün dinleyicilerimizin Miraç Kandil'ini tebrik ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz de sizinle birlikte tüm İslam aleminin Miraç Kandil'ini tebrik ediyoruz. Biraz bu günün anlam ve öneminden bahsedelim dinleyicilerimize arzu ediyoruz. Kelime anlamıyla da başlayabiliriz. Miraç sözcüğü çok kıymetli bir anlamı var. İsterseniz Miraç ne demektir onunla başlayalım. Sonrasında da bu gecenin anlam ve önemiyle devam edelim.
Evet, tekrar çok teşekkür ederim Sizin Hanım. Sizin vasıtanızla, vesilenizle bizi dinleyen, özellikle Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun müdavimleri olan bütün yurt dışındaki hemşehrilerimizi, kardeşlerimizi, soydaşlarımızı, inananları selamlıyorum. Miraç gecelerini, Miraç kandillerini tebrik ediyorum. Anlamı malumunuz, yükselecek yer, en yüksek makam demektir Miraç. Bu Miraç vesilesiyle Allah'ın Celle Celaluhu bütün dinleyicilerimizle beraber inanan bütün kardeşlerimizi manen en güzelliklere, en yükseğe yükseltmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Malum Kur'an-ı Kerim'de Miraç'ın bir aşamasına atıf yapan ayet-i kerimeler vardır. Miraç iki aşamalıdır. Yani kelime itibariyle yükselmek, yükselecek yer, en yüksek makam gibi anlamlara gelmektedir. Ama terim olarak, ıslah olarak Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gecenin çok kısa bir bölümünde Mescid-i Haram'dan, yani Kabe'den Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesi, oradan da semaya yükseltilmesi hadisesidir. Bu Mescid-i Haram'dan, Kabe'den Mescid-i Aksa'ya olan yolculuk kısmına İsra diye isim veriliyor. Kur'an-ı Kerim'de de bahsedilen kısım burasıdır. Daha sonra oradan da Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın semaları kat edip de orada manen kendisine ahirette meydana gelebilecek gelecek olan hadiselerin mükafatlandırmada ya da cezalandırma anlamında gösterilmesi, Allah'ın bir lütfu, bir mucize olarak gösterilmesi ve oradan bir takım haberlerle, hediyelerle ümmetine Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın dönmesi hadisesidir. Şimdi Miraç'ı nasıl gerçekleştiği, nasıl efendim Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın semalara, göklere yükseldiği, bunları akılla izah etmeye çalışırsak anlamakta elbette zorlanabiliriz. Ama insanın şu an geldiği teknoloji itibariyle bile bizden önceki 100 sene, 200 sene, 300-500 sene önceki atalarımızın, dedelerimizin hayal etmesi bile mümkün olmayan kısa sürelerde çok uzak mesafeleri almaya başladığımızı dikkate alırsak Miraç'ın nasıl gerçekleşmiş olduğu konusunda aklen de bir takım izahlar getirmemiz mümkündür. Ama aklen izah ister yapalım ister yapmayalım, bir mümin olarak bize düşen işittik ve itaat ettik demektir. Neticede Kur'an-ı Kerim'in inişi zaten semaların ötesinden haberin gelmesi, vahyin gelmesi zaten büyük bir mucizedir. Dolayısıyla nasıl olduğuna yoğunlaşmaktan ziyade Sezin Hanım, daha çok ben Miraç'taki hediyeler ve Miraç'la bu ümmete verilen güzellikler hakkında kıymetli dinleyicilerimizle paylaşım yapmak isterim müsaadenizle.
Estağfurullah, lütfen buyursunlar.
Malum Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın üst üste önce kendisini çok himaye eden amcası vefat ediyor. Daha sonra en büyük destekçisi olan hayatında hem hayat arkadaşı hem de davasındaki en büyük destekçisi olan eşi Hatice annemiz vefat ediyor. Oradan Taif'teki akrabalarının yanına belki beni dinlerler, yardımcı olurlar, mesajıma kulak verirler diye gidiyor. Taifliler dinlemek, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a yardım etmek şöyle dursun: şehrin ayak takımını toplayarak Hazreti Peygamber'i ayakları kan içinde kalıncaya kadar taşlattırıyorlar, şehrin dışına çıkarıyorlar. Böyle bir üst üste çok hüzün veren, acı veren, elem veren hadiseler yaşandıktan sonra hicretten çok kısa bir müddet önce Miraç hadisesi yaşanıyor. Hazreti Peygamber götürülüyor efendim Mescid-i Aksa'ya. Mescid-i Aksa'dan semaya yükseltiliyor. İşte bir takım hadiseler kendisine gösteriliyor. Gıybet edenlerin, dedikodu yapanların, insanların arkasından konuşanların, işte insanların çok affedersiniz ırzını hakkında, namusu hakkında iftirada bulunanların, yanlış konuşmalar yapanların ne tür cezalara çarptırılacaklarına, çarptırılabileceklerine dair bir takım hadiseler gösteriliyor. Efendim belli bir noktaya geliyor ki Sidretül Münteha diyor Kur'an-ı Kerim ona. Cebrail Aleyhisselam ben bundan sonrasını geçemem diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hak'tan direkt vahiy alıyor. Allah'ı görmediği kanaati, bizzat görmediği bilgisi daha sahih, daha doğru bir bilgi ama vahiy alıyor. Bir takım hediyelerle dönüyor. Şimdi döndükten sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ki İsra Suresinin belli bir bölümü bu gecede nazil olmuştur. Orada anne baba hakkına riayet etmek, çocukları güzel terbiye etmek, maddi ve manevi ölüme terk etmemek, yetimin hakkını vermek, zinaya, kötülüklere yaklaşmamak gibi pek çok ayet-i kerimeler vardır. Onun yanında 5 vakit namaz bir miraç hediyesi olarak veriliyor. Daha önce namaz var ama 5 vakit şeklinde değil. 5 vakit namazın namazla günde 5 defa inanan insanların miraç lezzetini yaşamasını Cenab-ı Hak nasip ediyor. Yaşama fırsatını veriyor insanlara. Öyle ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namazı anlatırken sabah namazının işte efendim 2 rekatlık sünnetinin dünya ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlı olduğunu ifade ediyor. Böyle çok manen yükselme fırsatı vesilesi olan namaz bir miraç hediyesidir. Miracı ihya etmeye çalışan, çaba gösteren biz, müminlerin üzerine düşen en temel, en önemli görev namazı ihya etmektir. Hayatımızda namaz konusunda eksiğimiz varsa, yanlışlarımız varsa, tembelliğimiz, gevşekliğimiz varsa işte bir toparlanma, işte bir kendimize gelme, işte eksiklerimizi telafi etme, üzerimizdeki böyle o tembellik varsa o ölü toprağın üzerimizden atıp da canlı bir şekilde Rabbimizin huzurunda kıyama durma. Yani Allah'ım dünya tekbirle, dünyanın malı, makamı, şanı, şerefi, şöhreti, her şeyini geride bırakıyorum. Senin hoşnutluğunu, senin sevgini kazanmak için senin huzurunda kıyama duruyorum, rüküye eğiliyor, secdeye varıyorum demek, kendisini vermek insana, kendisini yaratan bir yaratıcının olduğunu idrak ederek efendim elinden, dilinden, gözünden, kulağından hiçbir insanın zarar görmemesine gayret ederek yaşamaya çalışmak Miraç'ın en büyük hediyelerinden bir tanesidir Sezin
evet.
Hanım.
Sayın İşleyen çok teşekkür ediyoruz. O kadar güzel anlattınız ki Miraç'ın hediyelerini bize. İnşallah bu hediyeleri gerçekleştirebilmek ümidiyle tüm dualarımızın kabul olması ümidiyle diyelim. Sizi sevgi ve saygılarla uğurlayalım. Çok teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür ederim. Bütün dinleyicilerimizin sizin Miraç'ınızı tekrar tebrik ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen telefon hattımızın diğer ucundaydı. Miraç'ın hediyelerini konuştu. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
aşkın şarkısı oldun. Her hece can kattın yalnız ömrüme. Sensiz olamam, sensiz yapamam. Bir tek sen derman gönlüme. Hasret
Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Tema Vakfı'ndan Mukadder Ekremoğlu bizimle birlikte. Sayın Ekremoğlu, hoş geldiniz stüdyomuza.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Bugün beni kabul ettiğiniz için, böyle özel bir günde kabul ettiğiniz için. Herkesin dualarının kabul olmasını da dilediniz biraz önce. Ben de katılıyorum o dileğinize. Sağ olun. Ve de Tema Ailem'in TRT ailesine, Türkiye'nin Sesi Radyosu'na, sizin ekibinize selamlarını iletmek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Lütfen siz de selamlarımızı iletin. Biz zaten Tema Vakfı'yla sürekli haşır neşiriz. Çok kıymet veriyoruz gerçekten yapılan çalışmalara. Bugün de sizinle doğal miras alanlarını konuşalım istedik. Doğal miras alanı deyince evet, hani aklımızda bir şeyler canlanıyor ama biraz sizden detayları almak istiyoruz. Bir alanın doğal miras alan özelliği taşıması için ne gibi özelliklere sahip olması gerekiyor?
Evet, çok teşekkür ediyorum. Gayet böyle net, açıklayıcı bir soru sordunuz. Tabii ben bu konunun uzmanı değilim. Başta onu söylemek isterim. Dünya miraslarıyla ilgili bir bilgi, genel bilgi vermek isterim önce, doğal miras alanlarına geçmeden önce dünya mirası ile ilgili. Ama bu işi ben sadece ilgi duyduğum için ve ülkemdeki kültürel ve doğal varlıkların korunması için gönüllü olarak yapıyorum ve bilgilerim de gönüllü bir bilgi paylaşımı olacak. Bunu da baştan ifade etmek isterim. UNESCO Dünya Mirasları diye geçiyor başlık. UNESCO Dünya Mirasları, UNESCO bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler'in 1945'te kurulan, daha doğrusu 46'da kurulan bilim, kültür ve de edebiyat, veya yanlış oldu bu, bilim, kültür, eğitim, bilim, kültür örgütü UNESCO. Şimdi UNESCO böyle bir kuruluşu kurduktan sonra da miras alanlarıyla ilgili çalışmayı 1972 yılında başlamış. Böyle bir sözleşmeyi 1972 yılında imzalamış. Bir yerin, bir varlığın miras olabilmesi, dünya mirası olabilmesi için kriterler var. Tabii bu kriterler kültürel ve doğal kriterler olarak ayrılıyor. Biz bugün doğal kriterleri inceleyeceğiz ama en önemlisi, miras olabilmesi için bütün insanın ortak mirası kabul edilmesi gerekiyor. Bir de üstün evrensel değere sahip olması gerekiyor. Şimdi belki diyebilirsiniz ki 2018 yılı itibariyle acaba kaç dünya mirası vardır diye sorabilirsiniz. Hı hı. 1092 dünya mirası UNESCO tarafından onaylanmış 1092 miras alanı var. Bunun 845'i kültürel, 209'u doğal, 38'i karma, yani hem kültürel hem doğal. Evet. Şimdi biz tabii bugünkü konumuz, Tema Vakfı adına geldiğim için, doğal miraslarla ilgili onların kriterlerini paylaşmak. Bir dünya mirası alanı olabilmesi için 10 kriter var. Bunun 6'sı kültürel, 4'ü doğal. Biz o 4 doğal kriterden başlayabiliriz diye düşünüyorum.
Tabii ki. Evet. Lütfen dört doğal kriter neler? UNESCO hani hangi kriterleri belirlemiş ve o alanların doğal miras olması için seçimde bulunmuş? Evet. Bunlarla devam edelim.
Tamam, teşekkür ediyorum. Bir kere bu yedinci kriter olarak geçiyor tabii. Hı-hı. Altıdan Hı-hı. sonra doğallar. Öyle bir yer olmalı ki doğal miras seçilecek alan olağanüstü eşi bulunmaz bir doğal güzellik ve estetiğe sahip olmalı. Örnek Büyük Kanyon, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ülkemizde kim var diyeceksiniz bu kriterden girmiş? Kapadokya ve Pamukkale. Bunlar ikili miras, sadece doğal miras değil, hem kültürel. Evet, hem de doğal miraslarımız. Adaylarımız var mı bu kriterden bizim? Tabii ki, yani böyle eşi bulunmaz güzelliğe sahip adaylarımız. Kekova Kaş, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Alanı, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Samsun. Sekizinci kriter, öyle seçkin ve önemli bir doğal yapı olmalı ki bize dünyanın oluşumunu ve insanlık tarihinin gelişimi hakkında bilgiler verebilmeli. Ya öyle bir yer olacak ki hem doğal gelişmeyi göreceksiniz, hem de insanlık tarihinin gelişmesini göreceksiniz. Dünyadan bir örnek vermek gerekirse Lena sütunları Rusya. Peki bizim bu konuda henüz adayımız yok ama daha doğrusu onaylanmış mirasımız yok ama bu kriterden adaylarımız var. Güllük Dağı Termesos Antalya, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Alanı bu kriterden adaylar. Şu anda aday listemizdeler. Zaten aday listemiz çok kalabalık. Çok kabarık bir listemiz var Türkiye'nin. 72'nin üzerinde aday listemiz olacak. Onları hemen şöyle sayılarını söyleyeyim size. Aday listemizde ikisi doğal, üçü karma, 72 kültürel, 77 adet varlık aday listemizde. Yani UNESCO'nun önce bir ön adaylık alıyor. Ondaki listemizde 77 varlığımız var. Bunların doğal olanları Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Alanı ve Kızılırmak Deltası. Umuyorum ki bunlar en kısa zamanda onaylanmış olsunlar. Şimdi 9. kritere geçersek. Akarsular ve denizlerde öyle bir yer olmalı ki, tabii bu sulak alanları da kapsıyor, kıyıları da kapsıyor, bize ekolojik ve biyolojik olarak dünyanın milyonlarca yıldır süregelen ve halen devam eden gelişimini göstermeli. Yani bu da bir önceki kritere çok benziyor, evet. Ama burada ekolojik ve biyolojik olarak dünyanın gelişimini göstermeli diyor. Örnek, dünyadan örnek vermek istersek, Victoria Şelalesi buraya örnek. Tabii birçok örnek var ama ben bugün için birer örnekle yetineceğim. Bizim adaylarımız, bu kriterden girebilecek adayımız gene Kekova Kaş, Güllük Termesos. Yani bunlar bize demek ki dünyanın milyonlarca yıldır süregelen ve halen devam eden gelişimini gösteren yerlerimiz. Ne mutlu bize böyle bir tarihi, dünya ekolojisi ve biyolojisi hakkında sahip, bilgiye sahip bir yerlere sahibiz. 10. kritere geldiğimizde öyle bir yer olmalı ki demişiz, bitki ve hayvan türlerinin tarihsel değişimi aynı anda gözlenebilmeli. Yani çok önemli bir konu bu. Hem bitki ve hayvan türlerini tarih boyunca değişimini gözleyeceksiniz. Ama aynı zamanda yok olma tehlikesiyle de karşı karşıya bu varlıklar. Ve bu tehlikeye karşı da korunması gereken önlem almanız gerekiyor. Bu 10. kriterimiz de bu. Dünyadaki örneği Baykal Gölü, Sibirya, dev panda sığınağı Çin. İki örnek verebiliyorum. Adaylarımız Kızılırmak Deltası ve Kuş Cenneti bizim bu kriterden adayımız. Evet, bir de özel notum var. Onu da paylaşmaya vaktimiz var mı? Evet, Türkiye'nin tek biyosfer alanı Camili, yani Artvin bölgesinde Karçal Dağları'nın eteklerinde bulunan Maçael bölgesi. UNESCO tarafından Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezervi ilan edilmiştir. Dünyada 117 ülkede 621 biyosfer alanı bulunmaktadır. Bizde de Camili bölgesinde biyosfer alanımız vardır ve de çok değerlidir, çok kıymetlidir. Korunması gerekmektedir bunun çok özel bir şekilde.
Evet, Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından aslında bu doğal alanlar korunuyor ama istiyoruz ki tüm dünyanın ortak mirası olsun ve UNESCO koruma altına alsın. Bu alanda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da özellikle Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü'nün de çok kıymetli çalışmaları var.
Çok doğru.
Siz bu alanda Bilgilendirme anlamında ne gibi eğitimler veriyorsunuz çocuklarımıza, gençlerimize?
Tabii, ne kadar güzel bir soru bu da. Çünkü bir konuyu bir yeri koruyabilmeniz
öncelikle
için bir konuyu sahip çıkabilmeniz için bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Onun için de biz gönüllüler olarak bir bilgi eğitimin eğitimini aldık. Milli Eğitim Bakanlığımızın, daha doğrusu İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin izinleriyle okullarımızda dünya mirasıyla ilgili bilgi vermeye çalışıyoruz. Hı hı. Tabii kültürel miraslarımızı 18 onaylanmış Türkiye'de kültürel mirasımızdan bahsediyoruz. Ama doğal miraslarımızdan da bahsediyoruz. Çünkü tema adına da orada gittiğimiz ve bu doğal mirasları geleceği koruyacak çocuklarımıza, geleceğe sahip çıkacak çocuklarımıza doğal mirasları da tanıtmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Farkındalık yaratmaya çalışıyoruz bu konuda kendilerine.
O farkındalığı kendi içlerinde hissettiklerinde çocuklarımızın tepkisi nasıl oluyor? Nasıl yaklaşıyorlar size?
Keyifli oluyor, inanmazsınız. Ben hatta onlara şöyle bir soru soruyorum. İşte bütün dünya miraslarını, Türkiye'dekilerini gördük. Ankara'da dünya mirasımız var mı? Çünkü eğitimlerimiz Ankara özelinde devam ediyor. Çok heyecanlanıyorlar. Niye yok diye üzülüyorlar kendileri. O zaman olması için sizin bundan sonra bu saydığımız yerleri, işte doğal miras alanlarını, tabii Tuz Gölü'nü veya çevrenizdeki kültür varlıklarını daha farklı bir gözle bakmanız lazım. Daha koruyucu olmanız lazım ve o eğitimlerin sonunda onlar bir söz veriyorlar. Dünya mirası koruyucuları oluyorlar. Öyle bir sözleri var. Ben bundan sonra dünya mirası olabilecek kültürel ve doğal varlıkları koruyacağıma söz veriyorum diye söz veriyorlar. Kendilerini çok
ne
iyi
kadar
hissediyorlar.
Güzel bir sözmüş.
Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sayın Ekremoğlu, katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Son cümlelerinizi alalım. Bu arada dinleyicilerimize de söyleyelim. Biz bugün doğal mirasları konuştuk ama ilerleyen programlarımızda kültürel mirasları da konuşacağız.
Kesinlikle.
Konuşmalıyız. Çünkü eğitimleriniz aynı zamanda sizin de bahsettiğiniz gibi o yönde ve çocuklarımız madem UNESCO'nun birer küçük temsilcileri, biz de tüm dinleyicilerimize duyuralım, devam edelim bu eğitimlere, hem de mikrofonlarımız aracılığıyla istiyoruz.
Teşekkür ediyorum.
Son cümleleriniz varsa alalım.
Tabii.
Ve size
şöyle
veda edelim.
Teşekkür ediyorum. Aday listesinde olan doğal varlıklarımızla ilgili, tabii kültürel ve doğal varlıklarımızla ilgili daha çok bilgilenmeliyiz ve farkındalığı arttırmalıyız. Ve çevremize bakarken bu bizim doğal varlığımız, bunun kıymetini bilelim, bu bizim kültürel varlığımız, kıymetini bilelim ve hakkında bilgi toplayıp zarar verilmemesini, korunması için elimizden geleni yapmalıyız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Teşekkür
ediyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, Tema Vakfı'ndan Mukadder Ekremoğlu stüdyo konuğumuzdu. Özellikle dünyada ve Türkiye'deki doğal miras alanlarımızı konuştuk. Doğal mirasın korunmasının öneminden bahsettik. UNESCO'nun da bu alandaki çalışmalarından bahsettik. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Uzaklardayım ben, köyümden hem evimden. Çok ırahtayım ben, yarimin gözlerinden. Geri dönmezsem ölürüm ben. Seni görmezsem ölürüm ben. Uzaklardayım. bozuldu. Saz çaldım, türkü söyledim. Fakat yalnız gözlerim doldu. Uzaklardayım ben, kavalları sesinden. Çok ıraktayım ben, yarimin gülüşünden. Geri dönmezsem ölürüm ben. Seni görmezsem ölürüm ben.
Hayatın Sesleri'nde Dünden Kalanlar köşemizde bugün yine değerli hocamız bizimle birlikte Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle. Hoş geldiniz değerli
hocam. Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün Osmanlı Devleti'nde girişimcilik faaliyetleri üzerine sohbet edeceğiz. Evet. Girişimcilik faaliyetleri deyince ne anlamalıyız? Sizden detayları alalım.
Evet, yani girişimcilik deyince aslında biraz ekonomiyle ilgili bir kavram. Yani özellikle dünya bilgisine sahip olmak, bununla ilgili ticari bilgiye, ticari girişkenliğe, ticari beceriye sahip olmak. Dolayısıyla yeni alanları görerek bu alanda faaliyet yürütebilmek. Tabii bu sadece bireysel anlamda değil, belki böyle gibi görünüyor olabilir ama günümüz dünyasında aynı zamanda girişimci bireyler hem yarattıkları iş sahalarıyla topluma bir anlamda faydalı olmuş oluyorlar. Çünkü o para, o gelir aynı zamanda ülkeye dönmüş oluyor. Hı-hı. Hem de aynı zamanda istihdam yaratmış oluyor toplum açısından baktığımızda. Hani şimdi Osmanlı Devleti'nde girişimcilik faaliyetleri deyince sanki böyle çok girişimcilik varmış gibi bir anlam çıkabilir. Aslında biraz bununla ilgili sıkıntımızı dert edindiğim için biraz belki bunu böyle bir konu başlığı seçtim. Yani girişimcilik dediğimizde çok da girişimci olmadığını görüyoruz aslında Osmanlı'da, Osmanlı toplumunun. Çünkü toplum yapısı buna çok müsait değil. Aynı zamanda devlet yapısı buna çok müsait değil. Neden? Çünkü girişimcilik biraz da aslında işte liberal kapitalist ekonominin bir kavramı. Yani girişimci birey dediğimiz bireyleri şimdi düşünürsek eğer biraz da aslında bu serbest piyasanın kavramı. Fakat Osmanlı'da kanaatkar, hani bir lokma bir hırka, aza kanaat eden insan tipi olduğu için, bir de maddi birikime çok önem verilmediği için, maddi birikimi olan insan bile hani diyelim ki bir lokma bir hırka yaşamıyor. Daha şartları uygun. Ama yine de o insanlar bunu bir sermaye birikimi oluşturacak şekilde değerlendirmiyorlar. Daha önceden konuşmuştuk, vakıf yapıyorlar, hayratlar yapıyorlar. Yani o maddi birikimin tekrar üst üste katlanacak şekilde, daha farklı bir burjuvaziye dönüşecek şekilde de kullanılması çok söz konusu değil. Hem bireylerin düşünce, inanç dünyası açısından çok mümkün değil. Hem de aynı zamanda devlet de buna çok müsaade etmiyor. Neden müsaade etmiyor? Çünkü böyle güçlü bir burjuvazi sınıfı tehdit edebilir iktidarı. Diğer taraf, yani dolayısıyla devlet her zaman buna, yani hükümdar her zaman buna müdahale ediyor bu şekilde bir gelişmenin olmasına, çok zengin ve burjuvazi bir sınıfın oluşmasına. Toprak sistemi buna izin vermiyor.
O derebeylik sisteminin
feodalitede evet öyle ama bizde mesela tımar sistemi böyle bir sistem değil. Dolayısıyla sosyal tabakalaşmaya ve üst sınıfın, üst burjuvazi, orta sınıf, alt sınıf gibi bir sınıflaşmanın oluşmasına izin vermiyor. Çünkü toprak mülkiyeti kişilerde değil. Dolayısıyla geniş topraklara sahip olarak böyle bir toprak zenginliğiyle de bir girişimcilik gerçekleşemiyor. Ağırlıklı olarak yapılan sanat veya işte ticaret faaliyetlerine baktığımızda bunlar tarıma dayalı ürünler, hayvancılığa dayalı ürünler, geleneksel zanaatlere dayalı ürünler. Bunların da çok fazla getirisinin olmadığını görüyoruz. Neden getirisinin olmadığını görüyoruz? Belki Mehmet Genç Hoca'ya dayanarak söylemek lazım. Üç tane şey var. Bir tanesi İAŞ'e. hocanın hani bu girişimcilikle ilgili Osmanlı'daki faaliyetleri etkileyen etmenler diye söz ettiği, zaten hani ekonomiyle de ilgili, Osmanlı Devleti'nin ekonomisiyle de ilgili iaşecilik, geleneksel yaklaşım, gelenekçilik, bir de fiskalizm. Şimdi baktığımız zaman özellikle bu iaşe sistemi dediğimiz tüketicinin bol miktarda ve kaliteli malı alabilmesine ilişkin bir piyasa, yani iaşe sağlanması. Dolayısıyla pek çok ülkede gördüğümüzün tersine Osmanlı ne yapıyor? Mümkün olduğu kadar ihracat anlamında kısıtlıyor. Çünkü çok fazla malın olması, yani kaliteli iyi malın olması iyi. Fakat mesela diyelim ki kafasına göre insanların dükkan açması, kafasına göre girişimcilik yapıp farklı iş dallarına atlaması istenmiyor. Yani arz talep dengesi hep dengede tutulmaya çalışıyor. Hı hı. Bu da aslında gelenekçilik. Yani geleneksel sistemi, o sistemi muhafaza etmek bir anlamda. Arz talep dengesini, istihdamı, girdiği, çıktığı, bunların hepsini muhafaza eden bir anlayış gelenekçilik.
Osmanlı'nın her döneminde mi böyle olmuş?
Yani hemen hemen her döneminde böyle. Zaten daha sonrasında bu sanayi inkılabı, işte coğrafi keşifler, hani bunların etkileri uzun vadede görüldükçe, hı hı, bilim sanattaki, teknolojideki gelişmeler Avrupa'da, ister istemez bir sanayileşmenin olması gerekiyor. Askeri anlamda bir şeyleri yakalamanız gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor fakat çok geç. Bir, çok geç, hani dünyayı yakalamak anlamında çok geç. İki, bir kere zihniyet dönüşümü gerçekleşmesi lazım bunlar için. Yani sizin bir anda girişimci bir birey yetiştirmeniz bu zihniyetten çıkarak çok zor.
Evet.
Dolayısıyla ne oluyor? Gayrimüslimler daha çok öne çıkıyor bu anlamda, bu girişimcilik anlamında. Yani sanayinin geliştiği, özellikle Tanzimat'tan sonra, ikinci meşrutiyetten sonra özellikle devlet kontrol altına almaya çalışıyor bu şeyleri, girişimcilikle ilgili meseleleri. Zaten kendi düşünürlerimiz de bunun üzerinde düşünerek, Prens Sabahattin gibi, Ziya Gökalp gibi, özellikle hani bu girişimciliğin belki hani vahşi kapitalizm diyebileceğimiz, laissez-faire diyebileceğimiz, bıraksınız yapsınlar, hani her şeye izin veren bir tarzda veya sosyal tabakalaşmanın çok sertleştiği o yapıda değil de daha farklı bir yapıda olabilmesi için işte meslek gruplarının öne çıkacağı ve sosyal aslında barışın yaşanabileceği bir serbest piyasa ekonomisi gibi düşünelim. Böyle bir şey savunuyor Ziya Gökalp, mefkûrecilik diye, ama diğer taraftan da yani bunların işte ancak Atatürk, Mustafa Kemal Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren bunları ele alarak Ziya Gökalp'in bu fikirlerini işte halkçılık, milliyetçilik gibi uyguladığını görüyoruz. Ama çok sonra maalesef yapılabiliyor. Çünkü tabii yavaş yavaş bu kapitülasyonlarla, ha biraz önce söylediğim oydu. Hani bu gelenekçilik ilkesi ve dolayısıyla fiskalizm, işte giderlerin arttığı, teknolojik yeniliğin olmadığı dönemlerde neyle sağlanıyor? Vergilerle sağlanıyor ve aynı zamanda hani hazinenin, devletin kasasının dolu olması isteniyor fiskalizmde, ama bunun bir taraftan hani kısıtlamayla, israftan kaçınmayla sağlanması söz konusu. Bütün bunlara baktığımızda, çerçeveye baktığımızda, ithalat, yani tüketicinin iaşesinin her türlü karşılanması, ama bu ithal ürünlerin de gelmesi anlamına geliyor, ama çok fazla ürünün iç piyasada dışarıya çıkarılmaması. Çünkü öncelikle buradaki halkın o arz talep dengesi dengeleniyor dedik ya. Yani dolayısıyla çok artık ürün olmuyor ki zaten dışarıya olmuyor. İhraç edilebilsin. Evet. İhracat yok ama ithalata izin veriliyor. Çünkü hani burada üretimi olmayan ama tüketicinin de bulmak istediği mallar dışarıdan gelmeli. Şimdi birçok ülke bunun tam tersini yapıyor. Aynı dönemde merkantilizm sebebiyle ne yapıyor? Dış ticarete, dış satışlara izin veriyor. Çünkü hani mümkün olduğu kadar ihracatla maden almaya çalışıyor. İşte o merkantilizmin temelinde, yani nedir, devlet kasasını, ana parasını arttırmaya çalışıyor. Ama ithalatı mümkün olduğu kadar azaltmaya ve yerli üretime izin vermeye çalışıyor. Bizde tam tersi durum. Böyle olunca sizin oradaki o anlayışı yakalamanız tabii ki zaman alıyor, evet, ister istemez. Ama dediğim gibi artık sanayileşme öyle bir hale geliyor ki siz bunun dışında kalamıyorsunuz. Dolayısıyla bir şekilde sanayi mektepleri açılıyor, fabrikalar kurulmaya çalışılıyor. Teşviki sanayi kanunlarıyla en azından bireysel olarak da olsa Türk sanayiciler desteklenmeye çalışıyor. Bir burjuva sınıfı yaratılarak o burjuva sınıfının girişimci olması ve ülkede bir takım sanayi çalışmaları yapması bekleniyor. Ama yine de nereden bakarsanız bakın gayrimüslim gruplara göre, çünkü hem inanç çerçevesi anlamında hem de geçmişten itibaren onlar ticaretle daha çok uğraştıkları için bu özellikle İngiliz ticaret anlaşması, Balta Limanı anlaşmasından sonra, çünkü bizim bu anlamda bizdeki gayrimüslimler daha çok bu işlerle, ticaretle ilgilendikleri için ticaret alanında onların deneyimleri daha fazla olmaya başlıyor. Dolayısıyla da girişimcilikleri artıyor yurt dışı ile ilişkiler arttıkça. Ve pek çok girişimciliğin olabileceği alanlarda yabancı sermayenin olduğunu görüyoruz. Bankacılık, işte deniz taşımacılığı, kara taşımacılığı, demir yolları, ne bileyim pek çok alanda yabancı sermayeyi ve yabancı şirketleri görüyoruz. Onlar da gayrimüslimlerle çalışmayı tercih ediyorlar ağırlıklı olarak. Bu durumda Türk Müslüman tip daha çok devlet memuru oluyor. Devlet memuru olunca da girişimcilik, bu ticaretle uğraşmak, yani ekonomiyle, serbest piyasa ekonomisiyle uğraşmak ve bu alanda bir şeyler gerçekleştirmek çok da kolay değil. O yüzden fabrikalar açılıyorsa da çok uzun sürmüyor maalesef. Ve Cumhuriyet'in devraldığı miras açısından baktığımızda daha çok ağırlıklı olarak böyle ağır sanayi ya da çok yeni teknoloji üreten bir sanayi değil. Daha çok bez, dokuma, porselen gibi böyle bir anlamda, nasıl diyelim, zanaate dayalı, el çok fazla gibi, para getirmeyecek alanlarda fabrika açıldığı için bunlar zaten sanayileşmenin zayıf kalmasına demek, yani zayıf olması demek. Yine aslında burada baktığımızda gayrimüslimlerin mesela tam tersine daha fazla bu alanda bir takım faaliyetler gerçekleştirdiğini görüyoruz girişimcilik anlamında, ama kazandıkları parayı Osmanlı Devleti için harcamıyorlar. Yani büyük bir çoğunluğunu yurt dışında kullanıldığını görüyoruz bu paranın, bu karın. O yüzden topluma gene bir katkısı yok bu anlamda. Evet, devlete gene bir katkısı yok. Bu da tabii ki ister istemez bu dengesizliği de yaratıyor. Yani dediğim gibi bir takım eğitimlerle bunlar önüne geçilmeye çalışıldıysa da veya kanunlarla, maalesef girişimcilik çalışmalarını ancak yeni cumhuriyetten sonraki çalışmalar daha çok gerçekleştir diyebiliriz. Yoksa aslında 3. Selim'de, 2. Mahmut'ta, yani sonrasında diğer padişahlar da bunun farkına vararak, yani önceki o düşünceyi bırakarak, yani artık dünyanın gidişatı bu. Arada bir fark var. Orada bir sanayi devrimi gerçekleşiyor. Arkasından gerçekten ciddi bir girişimcilik faaliyetiyle ekonomi uçuyor gidiyor. Ve biz burada bunları gerçekleştiremediğimiz için yabancı mallar sürekli ticaret anlaşmalarıyla içeriye gümrüksüz gelip bizim kendi mallarımızda elden, yani zanaatlarımız kaybolmaya başlayınca, çünkü çok daha ucuza dışarıdan gelince buradaki kişinin ürettiğinin çok anlamı kalmıyor. Bu açıktan dolayı bir anlamda uğraşıyorlar bir şeyler yapmaya, ama maalesef o yapılan çabalar çok fazla semeresini vermiyor. Ve şunu görüyoruz, yani aslında bir sömürge haline geliyoruz o dönemde. Çünkü çok iyi bir açık pazarsınız. Üretemiyorsunuz, almak zorundasınız. Yabancı yatırımcı da çok üretiyor ve satmak istiyor. Yani çok iyi bir açık pazar. Aslında biraz bugünü de dikkate alacak olursak, gerçekten kendi üretimimizi yapmamız, milli üretimimizi yapmamız dönemin düşünürlerinin söylediği gibi çok önemli. Biz bireysel düşünmeye ve şahsi teşebbüse çok fazla bireyciliği getirir diye çok izin vermemişiz belki, ama bugün bunun ekonomide, topluma da katkısı olduğunu, aslında sosyal yaşamada çok katkısı olduğunu görüyoruz ve bireyselleşme değil, gerçekten ekonominin gelişebilmesi, yaratıcı bu alandaki açığı görerek aslında elini taşın altına sokan insanlar yoluyla oluyor. Bu yüzden bu tür faaliyetlere izin vermek lazım ve çocuklarımızı girişimci yetiştirmek lazım. Milli Eğitim Bakanlığı da bunu gördüğü için girişimcilik becerisine mesela önem veriyor gerçekten de. Bundan sonrası için de önümüzde bir farklı inkılap var. Nedir? İşte nanoteknoloji, yapay zeka, robotlaşma. Yani bizim bir an önce bu alanda girişimci olup bir açık pazar haline gelmememiz lazım. O günün şartlarında oydu, bugünün şartlarında da bu aslında.
Yine tarih tekerrür mü?
Etmesin diyorum. Etmesin diyorum ve gereken dersi alalım diyorum gerçekten. Yani yabancı firmaların bize satış yapması demek bizim uzun bir süre kendi üretimimize geçemememiz demek olacak. O yüzden bir an önce kendi milli üretimimize geçecek girişimci faaliyetlerde bulunmalıyız.
Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Geçmişten günümüze aslında çok güzel geldik ve bugünle de bağlantılı olarak sözlerimizi sonlandırdık. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamızla Osmanlı Devleti'ndeki girişimcilik faaliyetlerini konuşmaya çalıştık. Ve günümüze olan yansımalarını da aslında bir anlamda değinmiş olduk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle de programımızın sonuna geldik değerli hocam. Hayatın Seslerinden evet bugünlük bu kadar ama yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında tekrar sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Dolayısıyla adımız yolunun için.
Hayatın Sesleri.